Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den, Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3 Hazar 1401, Hicri Kameri 29 Rebiüsani 1444 ve Miladi Takvimle 24 Kasım 2022 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, İmam Hümeyni Mektebi'nde Amerika'da köleliğe son verme sürecinin sürmesi ve Nehcül Belaga Öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, kaos ve kargaşa diyaloğun ve her türlü gelişmenin önünde engeldir dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın özgür gazetecilik açıklamasına tepki gösterdi. Tahran çevresinde intihar bombacıları tutuklandı. İran, Kuzey Irak'taki teröristlerin silahtan arındırılmasını istedi. İran'ın ilk jet motoru yürücüye çıktı. Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye yönelik saldırılarında teröristlere ait petrol kuyusu hedef oldu. Nablus'ta iki Filistinli genç daha şehit oldu. Suudi Arabistan'da bu ay 17 kişi idam edildi. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, hükümetin protestocuların ve muhaliflerin seslerini dinlediğine dikkat çekerek, huzursuzluğun ve kargaşanın diyalog ve her türlü gelişmenin önünde bir engel olduğunu belirtti. Muhabirimizin bildirdiğine göre İbrahim Reisi, güvensizliği hükümetin kırmızı çizgisi olarak nitelendirerek protestoların isyanlardan farklı olduğunu ve insanların isyanlara karşı kararlı bir eylem beklediğini sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Reisi, bugün düşmanın İslam inkılabının varlıklarına karşı kasıtlı olarak birleşik bir savaş başlattığını ve toplumumuzun ve sosyal sermayemizin canlılığını, umudunu ve güvenini hedef aldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi, düşmanların fitne ve kumpaslarıyla baş etmenin yolunun halkın refahı ve rahatlığı ile ilgili işleri geciktirmemek ve sorunları çözmek için çalışmak ve ekstra çaba göstermekten geçtiğini söyledi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın özgür ve dürüst gazetecilik konusundaki açıklamalarına cevap veren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani tepki göstererek, Sayın Bakan bu sahte sloganlarla İran milletine karşı savaş alanını resmen destekliyorsunuz dedi. Nasır Kenani dün Twitter'da şunları yazdı. İran'ın ulusuna ve ulusal güvenliğine karşı terörü, şiddeti, kaosu özgürce teşvik eden bir kanala ev sahipliği yapan ve destekleyen rejimin Dışişleri Bakanı özgür ve dürüst gazeteciliğin önemini çok ciddiye alıyoruz iddiasında bulunuyor Sayın Bakan. Bu sahte sloganlarla İran halkına karşı savaş odasını resmen destekliyorsunuz. İngiltere Dışişleri Bakanı Salı günü Suudi Arabistan'ın Eş-Şarkül Evsat gazetesine verdiği röportajı müdahaleci açıklamalarına devam etmiş ve müdahaleci yayınlar yapan bu ülkede yerleşik Farsça yayın yapan medyayı desteklemiş ve bunu özgür ve dürüst gazeteciliğin önemini çok ciddiye alıyoruz şeklinde kılıf bulmaya çalışmıştır. İngiltere Dışişleri Bakanı daha önce de İran'daki son isyanların ardından isyancıları desteklemişti. Bu bağlamda bu ülke bazı İranlı yetkili ve kurumlara da yaptırım uygulamıştır.
İran Cumhurbaşkanı Kuk İşleri Yardımcısı Muhammed Dehkan, son terör suçlarının emirlerini verenler ve faillerinin uluslararası makamlarda yasal olarak takip edildiğini duyurdu. 26 Ekim'de İran'ın Şiraz kentinde Şahşirak Türbesi'ne düzenlenen IŞİD üyesinin terörist saldırısında ikisi çocuk 13 kişi şehit olmuş, 30 ziyaretçi de yaralanmıştı. 16 Kasım'da Huzistan eyaletinin İzey ilçesinde motosikleti iki kişinin silahlarla ateş açması sonucu 7 kişi şehit oldu, 10 kişi de yaralandı. Yine aynı gün İsfahan'da iki motosikletlinin güvenlik görevlilerine yönelik terör saldırısı sonucu güvenlik güçlerinden 3 kişi şehit olmuş, biri de yaralanmıştır. İrna'ya göre Muhammed Dehkan, uluslararası makamlarda son terör olaylarının emir verenlerinin ve faillerinin cezalandırılması için konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Dehkan, milis olarak bilinen Besiç haftasının gelişini de kutlayarak, Besiç'in özellikle Birleşik Savaş olmak üzere zor ve karmaşık sınavları kazanan bir birim olduğunu belirtti. 26 Kasım 1979'da İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Hümeyni, Besiç Kurumu'nun kurulmasıyla ilgili ferman yayınladı.
Batı Tahran Eyaleti Polis Komutanı, özel polis operasyonu ve Tahran yakınlarında yer alan Kudüs ilçesinde herhangi bir terör eylemi gerçekleşmeden iki intihar bombacısının tutuklandığını duyurdu. İran'ın batısında Tahran vilayetinin polis komutanı Tuğgeneral Keyvan Zahiri 16 Kasım'da Kudüs ilçesi istihbarat polisinin bir intihar timi tarafından dini yerlerden birinde bombalı bir operasyon düzenlemeyi planladığı haberini aldığını söyledi. General Zahiri, İran kolluk kuvvetlerinin saha incelemeleri ve ön soruşturmalarla bu kişilerin Kudüs ilçesinde saklandıkları yeri tespit ettiğini ve adli makamın koordinasyonunda 17 Kasım'da bir operasyonla bu ekibin asıl ajanını tutukladığını sözlerine ekledi. Tahran Eyaleti Polis Komutanı asıl zanlının saklandığı yerde yapılan incelemede 2 kol silahı, 91 mermi, 3 susturucu, 7 kilo patlayıcı ve 1 uzaktan kumanda bulunduğunu bildirdi. Zahiri İran Kolluk Kuvvetleri'nin başka bir operasyonda ise ikinci intihar saldırganının Kudüs'teki sığınağında tutuklandığını kaydetti.
İran'ın Birleşmiş Milletler'deki temsilciliği İran İslam Cumhuriyeti, Irak hükümeti ile İran arasında varılan anlaşma çerçevesinde teröristlere ait yerlerin kapatılması ve onların silahsızlandırmasını istiyor dedi. İrna'ya göre İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği bir mektup göndererek Irak hükümetinin bu ülkenin tüm topraklarını ve uluslararası kabul görmüş sınırlarını etkin bir şekilde kontrol etme sorumluluğunu vurgularken yetkililere reddedilemez belgeler ve güvenilir bilgiler gönderdi. Irak hükümeti ve Irak Kürdistan bölgesi Irak topraklarını İran'a karşı yıkıcı ve terörist eylemler planlamak, desteklemek, organize etmek ve uygulamak için kullanan terörist ve ayrılıkçı gruplar hakkında bilgi verdi. İran temsilcisi Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın Tahran'a yaptığı son ziyarette dahil olmak üzere Irak hükümeti ve Irak Kürdistan bölgesi yetkilileriyle yapılan birkaç tur müzakere ve ikili istişareler sırasında İran'ın terör suçları işleyen kişilerin cezalandırılmasını talep ettiğini belirtti. Ayrıca bu terör gruplarının karargahları ve eğitim kampları kapatılmalı ve unsurları silahsızlandırılmalıdır. İran'ın Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi ayrıca şunları kaydetti. İran, Irak askeri güçlerinin iki ülkenin uluslararası sınırlarında bulunmasının gerekliliğini vurguladı. Heyet, Irak heyetinin bu talepleri kabul ettiğini ve bu terörist grupların silahsızlandırmasını tamamlamak için bir zaman çerçevesi geliştirme taahhüdünde bulunduğunu da sözlerine ekledi. İran İslam Cumhuriyeti Temsilciliği maalesef bu anlaşmanın uygulanması için yetkili bir önlem alınmadı. Bu nedenle İran, yukarıda belirtilen anlaşmanın uygulanmasını şiddetle talep ediyor, dedi.
İran milli futbol takımının forvet oyuncusu Mehdi Taremi, muhabirlerin kasıtlı siyasi ve çarpıtmaya dayalı sorularına tepki gösterdi. Mehdi Taremi, FIFA'nın özel kamerasıyla yaptığı sohbette gazetecilerin İran'daki siyasi meseleler ve durum hakkında sürekli sorularına tepki gösterdi. Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte Batı medyası İran ve milli futbol takımı aleyhine yanlış ve taraflı haberler yayınlıyor. Katar'da 2022 Dünya Kupası başlamadan önce Dünya Futbol Federasyonu Başkanı, maçları siyasileştirmemek için tüm katılımcı ülkelerden bu federasyonun kurallarına uymasını istemişti. İran milli futbol takımı forvet oyuncusu Taremi, FIFA'nın özel kamerasıyla yaptığı röportajda bir muhabirin yönettiği sorulara cevap olarak şöyle dedi. Ben ne siyasiyim ne de sorularınızı cevaplamak istiyorum. Dünya Kupası'na futbol oynamak ve futboldan zevk almak için geldim. İran milli futbol takımının golcüsü ayrıca şöyle dedi. Neden sürekli İran hakkında siyasi sorular soruyorsunuz da Ukrayna'daki savaş hakkında soru sormuyorsunuz, anlamıyorum.
İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerji Kurumu Başkanı Muhammed-i İslami, Fordu ve Netanz tesislerinde yürütülen yeni kapasiteler ajansın kurallarına dayanmaktadır ve siyasi baskı ve kararlar çözüm değildir, dedi. Muhammed-i İslami, dün yaptığı açıklamada Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu toplantısında İran karşıtı kararıyla ilgili olarak şunları söyledi. Siyasi davranış ve anlaşma ve müzakere sürecini hiçe sayan baskı ve eylemlere mutlaka karşılık verilecektir. İslami sözlerine şöyle devam etti. Fordo ve Netanz sahalarındaki yaptırımların kaldırılmasına yönelik stratejik kanun kapsamındaki eylem doğrultusunda İran Atom Enerjisi Kurumu zenginleştirme için yeni bir kapasite oluşturdu ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun çalışmaları çerçevesinde bu operasyonu başlattık ve bu çerçevede Netanz'da yeni bir gazlaştırma kapasitesine başladık. Suçlamaları kışkırtmak gibi davranışlar için herhangi bir kriter ve standart yoktur ve ajansın profesyonel davranışını 2015 anlaşmasına göre anlaşma programını ilerletmede aktif ve etkili olması gerekir diyen İslami şöyle dedi. 2015'te bu belgeden çekilen Amerika taahhütlerini yerine getirmediği gibi başkalarının da taahhütlerini yerine getirmesini engelledi.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Bagheri, Hindistan Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede İran ve Hindistan arasındaki işbirliğinin uluslararası sistemde çok taraflılığı güçlendirdiğini vurguladı. İran ve Hindistan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki siyasi istişareler çerçevesinde Yeni Delhi'de bulunan Ali Bagheri dün Hindistan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldiği görüşmede şöyle dedi. Tahran, Yeni Delhi'nin kapasitelerinin iki ulusun çıkarları doğrusunda kullanılması ve ortak tehditlere karşı konulması gerektiğini vurgu yapıyor. İran ve Hindistan arasında özellikle bölgesel ve uluslararası arenadaki işbirliğini uluslararası sistemde çok taraflılık altyapısının sağlamlaştırılması olarak biliyor. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı iki ülkenin tarihi bağlarını siyasi, iktisadi ve güvenlik alanlarında büyüyen ikili ilişkilerin temeli olarak değerlendirdi ve İran'ın ikili ve bölgesel düzeyde işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu duyurdu. Bu görüşmede Hindistan Dışişleri Bakanı da iki ülke arasında sürekli istişarelerin önemini vurgulayarak Hindistan'ın ikili işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu duyurdu ve Çabahar Limanı projesinin işletmesinin hızlandırılması gereğinin altını çizdi.
İran Uluslararası Havacılık Fuarı Koordinatörü Bişan Bankdar, İran Uluslararası Havacılık Fuarı ile aynı zamanda yerli olarak üretilen ilk jet motorunun görece çıktığını bildirdi. İran'ın Uluslararası Havacılık Fuarı Airshow 13 ila 22 Aralık 2022 tarihlerinde Kiş Adası'nda yapılacak. Teslim Haber Ajansı'na göre Bişan Bankdar, İran'ın havacılık sektörüne yönelik kapsamlı yaptırımlara rağmen İran'ın bu sektörde önemli ilerleme kaydettiğini söyledi. Fuarla aynı zamanda ilk kez yerli üretim jet motorunun görece çıkacağını belirten İran Uluslararası Havacılık Fuarı Sekreteri Mepna Grup tarafından tasarlanıp üretilen bu motor fuarda 4 gün boyunca sergilenecek dedi. Bu yılki fuarda yerli ve yabancı 90 civarında firmanın yer alacağına değinen Bankdar, fuarda uçak imalatı ve aksamaları alanında faaliyet gösteren İtalya, Rusya, Çin, Pakistan ve Türkiye'den firmaların yer alacağını bildirdi.
İranlı hayırseverler Afganistan'ın başkenti Kabil kentinde yüzlerce fakir aileye yakıt temin etti. Dün Kabil şehrinde aralarında yetim ve evsiz ailelerin de bulunduğu 1000 yoksul aile kışın soğuğunda evlerini ısıtmak için İranlı hayırseverlerin bağışladığı kömür ve odun dahil olmak üzere yakıtı teslim aldı. İranlı hayırseverlerin yardımları İran'ın Afganistan Büyükelçiliği ve İmam Khomeini Yardım Komitesi işbirliğiyle Kabil'deki yoksul ailelere dağıtıldı.
İran Elektrik Sektörü Sözcüsü Mustafa Recep'in Meşhedi, İran ile Türkiye arasında elektrik alışverişinin başladığını duyurdu. İran, aralarında Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle elektrik takas programını gündeme aldı. İran Elektrik Sektörü Sözcüsü Mustafa Recep'i Meşhedi, İsna ile yaptığı görüşmede Türkiye ile elektrik alışverişinin başladığını açıklayarak şu anda Türkiye'den 3,5 gün eş değeri elektrik alıyor ve 3,5 gün ihraç ediyoruz dedi. Recep Meşhedi, Türkiye elektrik ihracatının son durumu ve elektrik sektörünün Avrupa'ya elektrik ihracatını hedeflemesiyle ilgili olarak şunları ekledi. Türkiye, Avrupa'ya giden yollardan biri ve Türkiye üzerinden oraya giden bir yol bulabiliriz.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov dün yaptığı açıklamada Suriye ve Türkiye Cumhurbaşkanları Beşar Esad ve Erdoğan arasında Rusya'da yapılacak görüşmeye ilişkin herhangi bir anlaşma olduğuna dair haberleri yalanladı. Peskov'un sözleri Erdoğan'ın çarşamba akşamı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşme ihtimalini açıklamasından saatler sonra dile getirildi. Basın mensuplarına konuşan Peskov, Erdoğan ve Esad'ın Rusya'da görüşme ihtimaline ilişkin bir soru üzerine "Teoride böyle bir görüşme mümkün ama bu konuda hiçbir anlaşma yok." ifadesini kullandı.
Uluslararası Para Fonu IMF'nin son açıkladığı rapora göre Türkiye dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olmayı sürdürüyor. IMF'nin Ekim 2022'de açıkladığı ve güncellenmiş verilerin yer aldığı Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre Türkiye 2021-2022 yılında dünyanın 20. büyük ekonomisi konumunda. Rapora göre Türkiye 2024 yılında en büyük ekonomiler listesinde 19. sıraya yükselecek. Ancak Türkiye'nin hemen altında yer alan ülkelerin gayri safi yurt içi hasılaları Türkiye'ye çok yakın olduğundan sıralamalar yer değiştirebilir.
Türkiye ordusunun Suriye'nin kuzeyinde Suriye Demokratik Güçleri olarak bilinen SDG silahlı grubun mevzilerine hava ve topçu saldırıları devam ediyor. Daha önce Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyi ve Irak'a yönelik askeri saldırılarını savunarak Ankara çevresinde terör devleti oluşmasına izin vermeyecek diye de öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Faiz Miktat, Türkiye'nin saldırganlarının yanı sıra bazı ülkelerin Suriye'ye karşı uyguladığı tek taraflı önlemlerin feci etkileri konusunda uyarıda bulundu.
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Türkiye'nin Afgan mültecilerin zorla sınır dışı edilmesindeki eylemlerini eleştirdi ve Ankara'nın kimseye sığınma başvurusu yapma fırsatı vermediğini duyurdu.
Filistin Sağlık Bakanlığı, dün gece Nablus'ta iki Filistinli gencin şehit olduğunu duyurdu.
Suudi Arabistan rejimi Kasım ayında 17 kişiyi idam etti.
Rusya Devlet Başkanı Putin bir kararname çıkararak bu ülkede finansal istikrarı sağlamak için özel ekonomik önlemler aldı. İrna'ya göre Ukrayna Savaşı'nın ardından Moskova'ya uygulanan yaptırımlara cevaben Rusya'nın özel ekonomik statüsü kabul edildi.
Ve son haberimiz, Dünya Kupası'nın iddialı takımlarından İspanya, FIFA Dünya Kupası 2022 Katar'da E grubundaki ilk maçında Costa Rica'yı 7-0 mağlup etti.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saatini dinlediniz. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, İran'ın Fordo tesislerinde %60 uranyum zenginleştirmeye başlanması etrafında. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun son kararına tepki olarak İran Atom Enerjisi Ajansı, Ford'un nükleer merkezinde %60 zenginleştirmeye ve netenzi IR4 ve IR2 zincirlerine gaz sağlamanın ilk adımını attı. Uluslararası Atomenerji Ajansı Yönetim Kurulu'nun İran'a karşı son dönemde aldığı kararın ardından ve bu siyasi ve yapıcı olmayan hamleye karşılık İran Atom Enerjisi Kurumu da bu hasmane girişime yönelik bir dizi önlem aldığını açıkladı. Pazar günü Natanz ve Fordo zenginleşme komplekslerinde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu müfettişlerinin huzurunda yeni faaliyetlerin başlatıldığı belirtildi. Alınan girişimler arasında Fordo zenginleşme tesislerinde %60 oranında zenginleştirme faaliyetlerinin başladığı da yer alıyor. Buna paralel olarak Natanz'de %60'lık zenginleştirme devam ediyor. Bu konuda İran Atom Enerjisi Kurumu Fordo ve Natanz'de alınan önlemlerin detaylarını açıkladı. Bu kapsamda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'ın Fordo bölgesinde IR6 santrifüjleri aracılığıyla %60 uranyum üretimine başladığını da onayladı. Bu uluslararası kuruluş ayrıca yeni raporunda İran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirme çalışmalarında geliştirmek ve genişletmek istediğini, %5 ile 20 düzeyinde de zenginleştirme yapılacağını duyurdu. İran Atom Enerjisi Ajansı Salı günü Natanz ve Fordo nükleer testlerinde yeni adımların atıldığını duyurmuştu. Bu bağlamda yayınlanan bildiriye göre Natanz tesislerinde %60 zenginleştirme faaliyetleri devam etmektedir. Bu doğrultuda bu komplekse birinci nesil santrifüjlerin gelişmiş IR6 santrifüjleri ile değiştirildiği ve üretimin artacağı da vurgulandı.
2015 yılında İran nükleer anlaşma çerçevesinde ajansın sorularını ve belirsizlik olarak gördüğü hususları PMD veya olası askeri boyutlar çerçevesinde yanıtladı ve bu sorun çözüldü. Şimdi ise ajans Siyonist rejim İsrail'in iddialarına dayanarak bazı sitelerin denetlenmesini talep etti. Bu bağlamda yönetim kurulunun son kararında şüpheli olarak görülen bazı bölgelerin olduğu ileri sürüldü. Tahran ise bu iddiaları sahte olarak değerlendirdi ve reddetti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ise bir süre önce şunları söylemişti. Tahran Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun sorduğu sorulara ayrıntılı cevaplar verdi. Ancak ajans raporlarını İran'ın düşmanlarından aldığı bilgilere dayandırıyor. İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndaki temsilcisi Muhsin Nezir-i Asli ise yönetim kurulunun İran karşıtı kararını reddederek bu kararın kurucularının siyasi hedefleri gerçekleşmeyecek. Ancak onaylanması süreci İran ve ajans arasında işbirliği ve yapıcı ilişkileri etkileyebilir dedi. Batı'nın Tahran'a yönelik düşmanca eylemlerine bir yanıt olarak değerlendirilen %60'lık zenginleştirmeyi genişletme konusunda İran'ın kararlı adımları Batı'dan olumsuz tepki aldı. Avrupa Troikası İran'ın nükleer adımlarını kınayan ortak bir bildiri yayınladı ve şunları vurguladı. İran'ın nükleer programını tırmanmasıyla başa çıkmanın en iyi yolu konusunda uluslararası ortaklarla danışmaya devam edeceğiz. Aslında Amerika ve Avrupa Troikası'nın yönetim kuruluna sunduğu yeni kararın onaylanması, Batı'nın İran'a karşı baskısını sürdürme isteğini gösteriyor. Bir yandan İran'daki huzursuzluklardan, diğer yandan da mevcut gelişmelerden kaynaklanabileceği yanılgısına dayanarak baskıları artırma girişimi içerisindedir. Viyana müzakereleri yolundaki çıkmaz ve Amerika'nın İran'ın yaptırımları kaldırma taleplerine karşı çıkması ve koruma konularını sona erdirmesi konusundaki haklı taleplerini kabul etmemedeki ısrarına karşı Amerika baskı yoluyla Tahran'ın mantıksız ve zalimane taleplerini kabul ettirmeye çalışmaktadır. İran'ın zenginleşmenin gelişmesiyle gösterdiği kararlı tepki ise Batı'nın baskılarına hiçbir şekilde boyun eğmeyeceğini gösteriyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Ukrayna Savaşı ve Abraham Anlaşması'nın ilişkileri başlığını taşıyor. Siyonist rejim İsrail gazetesi Haaretz'e göre Abraham Anlaşması ve Ukrayna'daki savaştan sonra terör rejimi İsrail'in silah satışları önemli ölçüde artış kaydetti. Yayınlanan istatistiklere göre Siyonist rejim İsrail'in 2021'deki silah satışları 2020'ye göre %30 artarak $11 milyar aştı. Abraham Anlaşması, Fars Körfezi ve Kuzey Afrika'da yeni ortaya çıkan teslimiyetçi devletleri de Siyonistlerin müşterilerinin listesine ekledi. terör rejiminin savaş bakanı Benny Gantz'ın geçtiğimiz günlerde 3 milyar dolarlık değer olarak açıkladığı bu Siyonist rejimin silah müşterileri listesine bu rejimlerin eklendiğini de duyurdu. Bu ülkeler özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'i ve Kuzey Afrika'da da Fas'ı kapsıyor. Terör rejiminin silah satışları bu ülkelerin fonlarının büyük bir kısmını bu rejime silah sanayisi sahiplerinin ceplerine aktarak bu ülkelerin kalkınma ve sosyal refah programlarını aynı ölçüde azaltmakta kalmıyor. Aynı zamanda Siyonistlerin bu rejimlerdeki varlığı ve etkisini arttırıyor. Bu ülkelerin savunmasını, güvenliğini, istihbaratını etkileyecek şekilde Siyonist rejim İsrail etkinliğini artırarak bu ülkeleri ek olarak diğer ülkelerin güvenliğini de tehlikeye atmaktadır. Aslında Siyonist rejim İsrail bu ülkeleri diğer ülkelere sızmak, nüfuz etmek, bölgenin stratejik alanlarında varlığını genişletmek için bir Truva atı olarak kullanmakta. Buna bağlı olarak Abraham Anlaşması'ndan sonra bu rejimin Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanında askeri varlığını artırmasının yanı sıra stratejik Sokotra takım adalarında bariz bir şekilde etkisi altına almaya çalışıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'den çekilme konusundaki önceki yaklaşımını yeniden gözden geçirmesini ve Yemen'in güney bölgelerini işgal etmeye ve stratejik limanlarında ve adalarında varlığını kurmaya daha kararlı hale gelmesine de sebebiyet veren Siyonist rejim İsrail'dir.
Aynı şekilde Abraham Anlaşması'ndan sonra Bahreyn, Tel Aviv'in Manama'daki Amerikan 5. filosunun karargahında bulunmasına zemin hazırlamış, ardından iç baskıları yoğunlaştırmış ve oğlunun tahta geçmesi için uygun zemini bulmuştur. Vakalar Siyonist rejim Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Batı medyasının sunduğu propagandanın aksine Abraham Anlaşması'nı bölgede barış ve istikrara yardım etmek için istemediğini gösteriyor. Bu durum bir yandan Filistin'de umutsuzluk yaratarak yeni bir çatışma döngüsünün önünü açmıştır ve benzeri etki ve sonuçları bölgede ortaya çıkarmış yeni uzlaşma hükümetlerinde iç baskının yoğunlaşmasına zemin hazırlamıştır. Bahreyn'de sözde parlamentosu seçimleri veya Suudi Arabistan'da infazların artması da bu durum etkisi altındadır. Öte yandan Ukrayna'daki savaş sadece bu ülke için bir felaket olmamış, başta Avrupa olmak üzere dünya hükümetleri ve ulusları içinde olumsuz etkiler ve sonuçlar doğurmuştur. Ancak bu rejimin bu savaşı İran ile 4+1 grup arasındaki nükleer müzakereleri rayından çıkarmak ve Biden yönetiminin kapsamlı ortak eylem planına dönmesini engellemek ve 30 binden fazla Ukraynalı Yahudi'yi işgal altındaki topraklara transfer etmek için fırsat olarak gördüğü söylenebilir. İsrail savaş atmosferini Avrupa'yı Akdeniz'in gaz enerjisine bağımlı kılmak için kullanmış ve askeri alanda Ukrayna'yı askeri silahlar özellikle hava savunma sistemleri için bir deneme sahası haline getirerek bu silahları pazarlamaya başlamıştır. Böylece sistemleri için Avrupa'dan da müşterileri bulmaya çalışmıştır. Aslında Siyonist ve Batı medyasının İran İHA'larını korkutma malzemesi yapması ve bunun için başlattığı propaganda bu silahları pazarlama ve müşteri bulma girişimiydi. Ancak Siyonist rejimin Ukrayna'daki savaşı istismar etmesi tesadüf olamaz ve bu temelde ciddi değerlendirmeler yapılmalıdır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Haydi günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3 Azer 1401, Hicri Kameri 29 Rabiussani 1444 ve Miladi 24 Kasım 2022 Perşembe. Altı yıl önce bugün Hicri Şemsi 3 Azer 1395'te İran'ın önde gelen alim Ayetullah Abdülkerim Musevi Erdebili vefat etti. Önde gelen taklit mercilerinden ve İran İslam İnkılabı öncülerinden olup rahmetli İmam Hümeyni'nin en yakın yarenlerinden biri olan Ayetullah Erdebili gençken eğitimiyle birlikte İran'daki siyasi ve sosyal faaliyetlerine başladı. İslam İnkılabı hareketlerinin doruğa ulaşması ve İmam Hümeyni'nin Paris'e hicret etmesiyle birlikte İslam İnkılabı Konseyi kuruldu ve Ayetullah Erdebili İmam Hümeyni tarafından bu konseyin önde gelen üyesi olarak seçildi. Ayetullah Erdebili İmam Hümeyni tarafından İran Başsavcısı ve Ayetullah Beyşi'nin şehadetinden sonra İran Yargıtay Başkanı olarak atandı. Ayetullah Erdebili'nin en önemli girişimlerinden biri İran'daki yasaların yeniden gözden geçirilmesi ve bunları İslami fıkıh ile karşılaştırmasıydı. Bu önde gelen alim nihayet 91 yaşında vefat etti. ...116 yıl önce bugün Hicri Şemsi 3 Azer 1285'te Meclis gazetesi 8 sayfada kurşun baskı ile yayın hayatını başlattı. Bu gazete iç ve dış haberlere yer verdiği gibi İran Milli Şura Meclisi'nin tüm görüşmelerini de yayınlamaktaydı. Meclis gazetesinin baş yazarlığını dönemin meşhur yazarlarından Edibul Memalik Ferahani yapmıştır. ...22 yıl önce bugün Hicri Şemsi 3 Azer 1379'da İran'da mücadeleci alim Ayetullah Seyyid Mehdi Ruhani vefat etti. Hicri Şemsi 1303'te Kutsal Kum kentinde fazıl ve takvalı bir ailede dünyaya gelen Ayetullah Seyyid Mehdi Ruhani gençken dini ilimleri öğrenmeye başladı ve 19 yaşındayken Kutsal Necef-i Eşref'e gitti. Hicri Şemsi 1341'de rahmetli İmam Hümeyni'nin önderliğinde İslami harekete katılan Ayetullah Seyyid Mehdi Ruhani Kum İlmiye Havzası'nın kurucularından idi. ...771 yıl önce bugün Hicri Kameri Rabiussani ayının 673'te Müslüman tarihçi ve muhaddis Şemseddin lakaplı Muhammed bin Ahmed Zehbi dünyaya geldi. Hadisleri toplama işine büyük ilgi duyan Şemseddin bu bilimde gelişmek amacıyla çeşitli beldelere ziyaretler düzenledi ve gittiği yerlerde önde gelen alimler özellikle hadis bilimindeki alimlerle yakından tanıştı. İslam tarihinde meydana gelen olayları ve İslam dininin ortaya çıkmasından Hicri Kameri 704 yılına dek yaşayan alimlerin yaşantılarını takip eden Şemseddin o dönemdeki muhaddislerin yaşayışını içeren kitaplar yazdı. Şemseddin İslam Tarihi isimli eseri de kaleme aldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Düzce depremi beklenen Büyük İstanbul depreminin habercisi mi?
Cumhuriyet.
Barınamıyoruz diyen öğrenciler yargılanıyor. Barınma hakkımızı savunacağız.
Yeni Asya.
Açlık riski artıyor. Gıda fiyatlarındaki artış devam ediyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Balbay 22 Kasım tarihli Cumhuriyet gazetesinde sarayda sonbahar başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Sandığa koyuyorum dolmuyor, ittifaka koyuyorum almıyor. Seçim yılına giriyoruz, elde var %30. Gerçi bunca şeyi bozduktan, memleketin bütün aylarıyla oynadıktan sonra bu da büyük başarıdır ama niye seçimi kaybedelim? Seçimi kazanmaktan başka çaremiz olmadığına göre bu soruna bir çare bulmak gerekiyor. Yıllardır nelerin olmayacağını gördük, bundan sonra nelerin olacağını görmek, hesap etmek gerekiyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Halkın çoğunluğunu fakirleştirip bize muhtaç hale getirdik. Bir kısmını da zenginleştirip paraya bağımlı hale getirdik. Paranın ucu da bizde olduğuna göre çok fakirlerle çok zenginleri bağladık. Ötekileri kontrol etmekte zorlanıyoruz. Elbet bunun da bir yolunu bulacağız. İyi Parti'ye hangi yöntemi denedikse tutmadı. Bu vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Ne demişler? Suyun taşı delen gücü sürekli akmasından gelir. Biz de muslukları hep bize ve yandaşlarımıza çevirerek ayakta duruyoruz. Arkadaşlar hesabı kitabı yaptılar. Meral Gelin bize gelse İyi Parti tabanının ancak 1/3'ü %4'ü bize oy veriyor. Bu da yeniden seçilmek için yeterli değil. İyi Parti'de bana kızanların oranı yer yer CHP tabanından bile yüksek. Bu yapı bize oy vermese bile Millet İttifakı'nın adayına oy vermek istemez hale getirilmeli. Aklımda bir yöntem var ama HDP ile İyi Parti birbirine düşman haline gelse ne güzel olur. Böylece iş o bize destek verecekse ben yokum noktasına gelebilir. Ben de çıkar bunların birbirine hayrı yok, memlekete ne hayrı olur derim. HDP desteğini bize vereceğini ilan etse onun da tabanın %4'ü buna uyuyor. HDP'nin dengesini bozmak kolay ama tabanın dengesini bozamıyoruz. Tabanda bize yönelik bir karşıtlık oluştu. HDP tabanında Millet İttifakı'na yönelik de karşıtlık oluşturmalı. Her neyse bu yollara girmeden önce bize yönelik desteği artırmak en iyisi. Mecbur kalırsak neleri denemeyiz ki? Sonuçta her operasyonu yapmaya muktedir takımlarımız var. Takımlar arası rekabeti de iyi yönetmeli. Gerekli fidanları dikitik, planları iyi uygularsak oylar bize soylu akar. Ortağımız bize güç katarken kendisinin zayıflamasına izin vermeyecektir. Onun en büyük zaferi benim seçimi kazanmam. Böylece ağır bir sorumluluk altına girmeden iktidar gücünü sürdürmüş olacak. Bize seçimi kazanmak için her türlü yöntemi denemenin yolunu açıyor ama halkın korkuya sürüklenmesi bizden çok onun oylarını artırıyor sanki. Arkadaşlar Devlet Bey'in gerektiğinde Türkiye'yi de aşan bir katılık içine girebileceğini söylüyorlar. İşte bu durum bizden çok ona yararsa işin dengesi bozulabilir. Kim arkadaşlar bu seçimi kaybetsek bile Millet İttifakı ülkeyi yönetemez. Bir yıl içinde yeniden seçim olur. Bu sefer daha güçlü geliriz diyor. Bunu yenilgiyi kabullenmek için mi söylüyorlar yoksa gerçekçi bir yaklaşım mı kestiremedim. Bütün bunlar laf güzel. Ben bu seçimi kaybedemem. O kadar. Kaybedersem ben yokum. Ben yoksam seçim de yok, demokrasi de.
İbrahim Kahveci 22 Kasım tarihli Karar Gazetesi'nde TL krizinde acayip fiyatlar başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Acayip bir piyasamız var. Serbest piyasa olmadığı için kimin ne verdiği, kimin ne aldığı belli değil. Alırken mi kazanıyorlar, satarken mi kaybediyorlar, bu da belli değil. Eylül ayı sonunda %18,33 olan 3 aylık TL mevduat faizi 11 Kasım itibariyle %21,53'e çıkmış durumda. Ve işin komik tarafına gelelim. 11 Kasım itibariyle ticari kredi faizi %15,72 diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Evet, yanlış değil. TL mevduat faizi %21,53 ve ticari kredi faizi %15,72. Ama ilginçlik buralarda bitmiyor. Mesela bankalar TL bulmak için %21,53 faiz veriyor ama o TL'yi devletin borçlanma kağıtlarına yatırdıklarında sadece %10,45 faiz alabiliyor. Durum henüz bitmedi. Bankalar parayı pahalıya alıp ucuza veriyor ya, borsada bakıyorsunuz banka hisselerine gayet iyi talep var. BDDK verilerine göre Eylül ayı sonunda 3,7 trilyon toplam TL mevduatından KKM ve resmi TL mevduatlarını çıkarttığımızda 1,8 trilyon TL faiz oranına bağlı mevduat kalıyordu. Bu tutar Türk bankacılık sistemindeki mevduatların sadece %22,4'ü ediyordu. Kısaca kasada TL faizine bağlı mevduat çok azalmıştı ve aradan geçen sürede bankalar TL mevduat krizini artırarak TL toplamaya başladılar. 11 Kasım haftasında KKM ve resmi kurumların TL mevduatı hariç toplam TL mevduatı 2,1 trilyon liraya yükseldi. Şöyle izah edelim. TL mevduat faizine bağlı yatırımcı mevduatı 30 Eylül-11 Kasım arasında 328 milyar TL artışına %18,2 büyüme gösterdi. Oysa aynı tarih aralığında KKM hesabı sadece 73,7 milyar TL artışla %5,3 büyüme göstermiş oldu. Kısaca bankaların TL bulmaya çalıştıkları ama buldukları TL'yi de nereye, nasıl vereceklerine henüz karar veremedikleri anlaşılıyor. Piyasalarımızın ne kadar ilginç fiyatlandırmalar yaptıklarını veya yapmak zorunda kaldıklarını anlamış olur muyuz? Mevduat faizinin kredi faizinin üzerine çıktığı yerde borsada da hisseler prim yapabiliyor. Ya da yurt içinde tek haneye düşen düşürülen faize karşılık yurt dışına çift haneli faiz ödeyebiliyoruz. Şunu belirtmemiz gerekir ki yurt içi borçlanma ve faiz harcamaları yine yurt içinde kalmaktadır. Oysa dış borçlanma faizi ülkemizden yabancılara kaynak transferi anlamına gelmektedir.
Tahran Radyosu. Cevher İlhan 22 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde Altılı Masa'nın demokratikleşme hazırlıkları başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Sınır ötesi hava harekatı tartışılırken siyasi polemiklerin karambolunda demokratik parlamenter sistem işbirliğindeki altılı masanın çalışmaları üzerinde durulmadı. Aslında iktidar cephesinden ve yandaş medyadan sürekli pompalanan dağıldı, dağılacak asparagaslarının bir işe yaramamasına toplanıp dağılıyorlar. Yanıtlamaların da bir netice vermemesine karşı son 8. toplantısının sonuçları çarpıtmaların aksine demokratik işbirliğinde ciddi hazırlıkların yapıldığını ortaya koyuyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İktidarın tüm ayrıştırma ve kutuplaştırma politikalarına karşı Demokratik Türkiye Ortak İdari için birlik ve kararlılıkla devam eden çalışmalarda özellikle temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alındığı, hukuk devletinin tüm kurum ve kurallarıyla hayata geçirildiği, hür ve demokratik Türkiye inşa planlamasında önemli mesafelerin alındığı görülüyor. 9 ana başlık ve 60 alt başlık altında derlenen seçim ve sandık güvenliğini sağlamanın ayrıca ele alındığı işbirliğinde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş süreci yol haritası istikametinde ortak komisyonlarca kaydedilen hazırlıkların kısa sürede tamamlanıp kamuoyu ile paylaşılması aşamasına gelinmesi önemli. Bilhassa anayasal ve yasal reformlar kapsamında tamamlanan anayasa değişikliklerinin kodifikasyonunun 28 Kasım'da Demokrat Parti'nin ev sahipliğindeki toplantıda kamuoyuyla paylaşılması dezenformasyonlara en bariz cevap oluyor. Buna göre parlamenter sistem mutabakatı doğrultusunda partilerin çalışmaları birleştirilerek 100 maddeyi bulacağı belirtilen anayasa taslağındaki düzenlemelerin başında başbakanlık ve müsteşarlıkların yeniden ihdası ve Bakanlar Kurulu'nun teşekkülü bakan yardımcılıklarının kaldırılıp bakanlık müsteşarlıklarının getirilmesi geliyor. Keza Cumhurbaşkanı'nın 7 yıllığına bir defalığına seçilmesi, varsa partisiyle ilişiğini kesmesi, Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçiminde Cumhurbaşkanı'nın üye atamalarındaki yetkisinin kaldırılıp yalnızca Türkiye Barolar Birliği kontenjandan gelen çoklu adaylar arasından üyeleri atama ile sınırlandırılması, Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu'nun Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olarak ikiye bölünüp Hakimler Kurulu'na bütün demokratik hukuk devletlerindeki gibi Adalet Bakanı ve yardımcısının katılımının olmaması öngörülüyor. YÖK kaldırılıp yerine bilimsel, idari ve mali özelliği getirilmiş üniversiteler arasında eş güdümü sağlamayı hedefleyen bir koordinasyon kurulu oluşturulacak. DPT benzeri kurumlar kurulacak. Ayrıca meclisin yasama ve denetim yetkisinin güçlendirilmesi, gen soru gibi hükümeti denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi benzeri değişiklikler de bulunuyor. Ve 6 partinin daha önce 28 Şubat'ta imzalayıp kamuoyuna açıkladıkları parlamenter sistem esas ve ilkelerini belirleyen anayasa tadilatında mutabakata varıp millet nezdinde deklare edecek olmasının iktidardakilerde tam bir siyasi travmaya sebebiyet verdiği görülüyor. Bundandır ki bir dizi manipülasyona, çarpıtmaya, saptırmaya başvuruyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Merhaba kıymetli dinleyiciler. İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programımızın bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümde imamın eşinin dilinden Beni Sadr'ın ilk cumhurbaşkanı olarak seçilmesi ve Beni Sadr'ın azledilmesine neden olan olaylar hakkındaki anılarını anlattık. Bu bölümde İmam Hümeyni'nin eşinin dilinden Beni Sadr'ın azledilmesiyle Şehit Recai'nin Cumhurbaşkanlığı arasındaki zaman diliminde yaşanan bazı olayları sizlere anlatmak istiyoruz.
Hordad ile Mordad 1360 arasındaki zaman diliminde, yani Beni Sadr'ın azledilmesiyle Cumhurbaşkanlığı görevi için halk tarafından Muhammed Ali Recai'nin seçilmesi arasındaki zaman diliminde ülkede önemli olaylar yaşandı. Bu olaylardan biri Dehlaviye Savaş bölgesinde Doktor Mustafa Çemran'ın şehadetiydi. Mustafa Çemran imamın ve devrimin cesur yarenlerinden biri ve İran'ın bilim seçkinlerinden ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Üniversitesi'nin mezunuydu.
Çemran gerilla savaşları uzmanıydı. uzmanıydı ve İslam devriminin zaferinden sonra savaş cephelerinde ülkenin toprak bütünlüğünü ve devrimin ülkülerini savunuyordu. Dr. Çamra'nın şehadet haberi İran halkı için çok üzüntü vericiydi. Çünkü onun yokluğu ülkeye yoğun bir zarar veriyordu. İmam Hümeyni'nin eşi Dr. Çamra'nın şehadetinin haberini duyarak çok hayrete düşen ve beti benzi solan kişilerden biriydi.
İmam Hümeyni'nin eşi mücadele dönemi boyunca defalarca Şeyh Çamra'nın adını duymuştu ve yiğitliklerine aşinaydı. İmam Hümeyni'nin eşi daha sonraları Mustafa Çamra hakkında şunları söyledi. Çamra efsanevi bir adamdır. Onun hakkında söylenenler gelecek kuşaklar için inanılır olmayabilir.
Hicri Şemsi 6 Tir, miladi 27 Haziran 1981'deki Çamra'nın şehadetinden birkaç gün sonra Ayetullah Seyyid Ali Hameni Tahran'ın Ebu Zer Camisi'nde konuşma yaparken teröristler tarafından hedef alındı ve yaralandı. Ayetullah Hameni o dönemde Tahran'ın Cuma imamı, İslami Konsey Meclisi'nde halkın temsilcisi ve Savunma Yüksek Konseyi'ndeki İmam Hümeyni'nin temsilcisiydi ve Beni Sadr'ın siyasi kifayetsizliği duyurulduğunda Beni Sadr'ın kifayetsizliğine ilişkin birkaç konuyu okumuştu.
Bu olaydan bir gün sonra yani 28 Haziran'da İslam Cumhuriyeti Partisi'nin bulunduğu yerde bir toplantı düzenleyen ülkenin üst düzey yetkililerinden yaklaşık 100 kişi teröristler tarafından hedef alındı. Ve bu olayda ülkenin o dönemki Yüksek Mahkeme Başkanı ve partinin genel sekreteri olan Dr. Muhammed Beheşti toplantıda bulunan 70 kişiyle beraber şehit oldu. Bu patlama münafıklar olarak bilinen Halkın Mücahitleri Örgütü tarafından gerçekleşti.
Arda yaşanan olaylar ve Irak'ın İran'a saldırısı, Beni Sadr'ın azledilmesi macerası, imamın ve devrimin yarenlerinin aralıksız olarak şehit edilmesi, ekonomik eksiklikler ve sözde halkın mücahitleri örgütü olan münafıklar gibi grupların silahlı savaş ilan etmesi başta olmak üzere bu olaylardan kaynaklanan siyasi baskılar, zor hastalık koşullarında ve yaşlılık döneminde olan İmam Hümeyni baskı altına almıştı. Ancak İmam Yüce Allah'a güvenerek sabır gösterdi ve ülkenin yetkililerini çok zor olaylar karşısında cesareti ve direnişi güçlendirmeye çağırırdı.
Bu koşullarda halktan bazı kişiler efsaneler uydurmak ve imama harikulade ve mucizevi işler mal etmek peşindeydi. Ancak imamın eşi dirayetle hurafe uydurma ve bundan kaynaklanan kötüye kullanmaları önlerdi. İmamın eşi, ülkenin bazı bayanlarının katılmış olduğu bir toplantıda imamın bazı kerametlerinin anlatılmasını isteyen toplantıdaki bayanlardan birinin ısrarına şöyle karşılık verdi.
İmamın mucizelerinden biri ortak hayat boyunca ondan hiçbir yalan duymamış olmam. Diğer mucizesi tek bir riyalı bile savunmaması. Üçüncü mucizesi israftan şiddetlice kaçınması. Sonuncu mucizesi ise birçok halktan kaçınan arifin aksine halka inanması ve halktan mucize beklemesi ve halkından mucize yaratacağına inanıyor olmasıydı. Sonra kağıt üzerinden imamın sözlerinden alınan bu cümleleri toplantıda bulunanlara okudu. Siz kardeşlerin birlikte hep bir ağızdan ve düğümlenmiş yumruklarla şeytani güçler karşısında durmuş olmanız bir mucizedir. Sizde tecelli etmiş olan bu İslam mucizesidir. Bir azizin şehit olmasıyla tüm dünyada bir dalganın yükseliyor olması mucizedir. Bayanların tank, top ve makineli silahlar karşısında korkmuyor olması mucizedir.
Siyasi olayların ortasında ve ülkenin en iki kutuplu siyasi güvenlik koşullarında imamın eşi başta bazı siyasi şahsiyetlerle akrabalığı nedeniyle suçlamaya maruz kalan bireylerin hakları olmak üzere halkın haklarına saygı gösterilmesi konusunda çok hassastı.
Örneğin Beni Sadr'ın görevden alınması ve saklanmasının ardından Beni Sadr'ın eşi bir caddede tutuklandı. Beni Sadr'ın eşi halkı Beni Sadr lehine sloganlar atmak için kışkırtıyordu. Ayetullah Behişti bu olaydan haberdar olduktan sonra ülkenin başsavcısına telefon etti ve Beni Sadr'ın eşinin tutuklanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirirken şu vurgu yaptı. Beni Sadr ile ihtilaflarımızın olmasına rağmen bu suçlamalar henüz hiçbir yetkili mahkemede ispatlanmamış. Bu suçlamalar yetkili mahkemede ispatlansa dahi kimsenin onun eşinin haklarına saldırmaya hakkı yoktur. Bu nedenle Beni Sadr'ın eşi 24 saatten daha kısa sürede serbest bırakılmalı ve bu gerçekleşmezse ülkenin yüksek mahkeme başkanı olarak ben kendim bunu yapacağım.
İmam bu konudan haberdar olduğunda şöyle dedi. Behişti Bey haklı ve eğer o hanımefendi bu amaçla tutuklandıysa ve başka bir suçlaması yoksa hemen şu anda serbest bırakılmasının gerektiği gibi ayrıca bu tutuklama için ondan özür dilemeleri gerekir.
Ayetullah Behişti'nin siyasi takvasından dolayı heyecanlanan Ahmet Bey durumu anneye de anlattı ve imamın eşi buna karşılık olarak şöyle dedi. Bu adamın değeri bilinmelidir ve imamın izniyle benim adıma Behişti Bey'e teşekkür et. Bugünlerden sonra bile imamın eşi Beni Sadr'ın eşine saygı duyardı ve birkaç kez onun evine gitti ve Beni Sadr'ın gücenmiş olmasına rağmen hiçbir toplantıda eşi hakkında dedikodu yapmadı veya kötü bir şey demedi.
Bu dönemin bir başka olayı da imamın damadı Ayetullah Eşraki'nin vefatıdır. Ayetullah Eşraki Beni Sadr dönemindeki anlaşmazlıkları çözmek için kurulan 3 kişilik heyetten istifa ettikten sonra imam tarafından Hemedan'a gitmek ve bazı kişilerin öfkesinin Noje Kışlası'nın darbeci ailesine zarar vermesini engellemek için Noje Kışlası'nın darbeci ailesinin durumuyla ilgilenmek üzere görevlendirildi. Ancak 30 Temmuz 1981 tarihinde bu şehirde kalp krizi geçirdi ve 45 gün sonra vefat etti.
Tahran Radyosu.
Ayetullah Eşraki henüz 56 yaşındayken eşini ve çocuklarını yalnız bıraktı. Ayetullah Eşraki'nin eşinin annesi olarak imamın eşi onunla ilgili birçok anısı vardı ve eşi Sıddıka'yı teselli ederken çocuklarından birine şöyle dedi. Ölüm haktır ama annenin hayatta olup da kızının eşinin vefatına tanık olması ne kadar da zor bir şey. Elbette bu ölüm imam için daha zordu çünkü Eşraki Bey imamın damadı olmasının yanı sıra imamın bilge ve entelektüel öğrencilerinden biri. Ve ayrıca sürgün yıllarında da gayri resmi olarak imamın bürosunun sorumlusu sayılırdı.
Rahmetli Eşraki'nin vefatından sonra babanın yokluğu daha az hissedilsin diye imamın eşinin ve imamın Eşraki'nin çocuklarına olan sevgisi arttı ve çocuklar da fırsat buldukça imamın evine gelirlerdi. Beni Sadr ile ihtilafların çözülmesi heyetinde imam adına katılmayı kabul etmek Ayetullah Eşraki'nin en büyük fedakarlıklarından biriydi ve işte bu özveri nedeniyle imamın eşi bu dönemi hatırladığında gözleri yaşarırdı.
Beni Sadr'ın görevden alınmasının ardından Hicri Şemsi Murtad 1360 yılında miladi 1981 yılının yazında Cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenlendi ve Muhammed Ali Recai Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Halkın tercihi Ramazan bayramına denk gelen 11 Murtad'da Cemaran Hüseyiniyesi'nde imam tarafından onaylandı. İnşallah bir sonraki bölümde sizlere imamın eşinin dilinden, bu törenden ve sonrasında yaşananlardan bahsedeceğiz.
Değerli dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programın bir başka bölümünün sonuna geldik.
Bizleri www.parsi.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'da köleliğe son verme sürecinin sürmesi.
Değerli dinleyiciler, Amerika'da köleliğin kaldırılmasından 160 yıl geçmesine rağmen bu ülkede ırkçılık ve köleliğin hala çeşitli şekillerde devam ettiği görülüyor.
Bugünkü sohbetimizde Amerika'da ırkçılık ve ayrımın kurumsallaşması konusunu ele alacağız.
Amerika'da 5 eyalet vatandaşları ara seçimlerde kongre temsilcilerini ve valilerini seçmeye ilaveten 5 Amerikan eyaletinin vatandaşları her türlü köleliğin yasa dışı olup olmadığı konusunda oy kullandılar. Seçmelerin %89'undan çoğu salı günü yani 8 Kasım seçiminde her türlü kulluk ve kölelik yasaktır metnine evet dediler. Tennessee, Alabama ve Oregon eyaletlerinde anayasalarının gözden geçirilmesini onaylayan seçmenler çeşitli seviyelerde ve genelde az katılım oranı ile bunu yaptılar.
Amerika'da yaklaşık 2,5 asır önce kölelik 1865 yılında feshedildi. Fakat köleliğin diğer versiyonları hala Amerika'da devam ediyor. Amerika'da hapishanelerdeki tutuklular görünüşte köle sayılmıyorlar. Fakat Alabama, Louisiana, Oregon, Tennessee ve Vermont eyaletlerinde her türlü köleliğe karşı olan seçmenler tutuklu işçilere yapılan muamelenin köleliğin somut örneği olduğunu belirtiyorlar. Hali hazırda 800 bin iş gücü çalışmalarının karşılığında hiçbir ücret alamıyor ve 7 eyalette tutuklu işçiler de hiçbir ücret almıyorlar.
Ulusal köleliğin kaldırılması ağından Savannah Eldridge şöyle diyor: "Birçokları neden buna kölelik adı verdiğimizi soruyorlar. Zira gerçekten köleliktir. İç savaştan sonra siyahiler ceza ve hapishane sisteminin bir parçası olarak köle olarak kullanıldı. Bu sömürgeci kuralların değişmesini isteyenler bu sürecin durmasını istiyorlar. Amerika'da insan hakları meseleleri araştırmacılarına göre bu sistemin kökleri Afro-Amerikanların asırlar boyunca köleliklerindendir. Köleliğin yasaklanmasından sonraki yıllarda esas amacı açıkça siyasileri bastırarak onları çalışmaları gereken hapishanelere göndermek olan bazı yasalar onaylatın. 25 yıl boyunca asla işlemediği bir suçtan hapse atıldı ve bu sürede Louisiana Eyalet Hapishanesi'nde ücretsizce çalışmak zorunda kalan Curtis Ray Davis şöyle diyor: "Amerika Birleşik Devletleri'nde köleliğin olmadığı bir gün bile yok."
Davis, kötü şöhretli Louisiana hapishanesinde çeşitli alanlarda çalışmak zorunda kaldı. Kendisi yıllar önce Afrika'dan köle olarak oraya getirilen Angola köleleri nedeniyle Angola hapishanesi olarak bilinen hapishanede tutuluyordu. Davis anılarında 25 yıl çalıştım ve 124 dolarla eve döndüm yazıyor. Yine ulusal köleliğin kaldırılması ağından Svanla Eldrick şöyle diyor: kölelik yasaklanmasına rağmen aslında sadece mülkiyet hakkı devredilmiştir ve kölelik kişisel mülkiyet ve özel mülkiyetten hükümet tarafından desteklenen köleliğe intikal ettirilmiştir.
Amerika'da özel hapishaneler ülkede zorla çalıştırmanın bir diğer önemli alanıdır. Amerika'da 120 bin tutuklunun bulunduğu en az 200 bin özel hapishane vardır. Tutuklular çok olumsuz şartlarda ve uzun süreli çalışma saatleri ve özel hapishanelerin sahiplerine yıllık 5 milyar dolar kar sağlayacak şekilde çalışırken kendileri saatte sadece 20 ila 40 sent ücret alıyorlar. Elbette ki Amerika'da başka büyük bir grup da zorla çalıştırılıyor.
Hali hazırda her yıl en az 100 bin kişi zorla çalıştırma veya cinsel kölelik için Amerika'ya kaçak yollardan sokuluyor. İşin kötü yanı ise bu işçilerin çalışmalarına karşılık ücret almamalarıdır. Bu yüzden birçokları bu olaya Amerika'nın çağdaş köleliği diyorlar. İnsan haklarını destekleyen sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir ittifak, geçen Temmuz ayında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne 21 sayfalık bir rapor sunarak Amerika hapishanelerinde ırkçı siyasetlerini durdurmak için Washington'a baskı yapmasını istedi.
Tahran Radyosu.
Söz konusu ittifak yayımladığı raporda siyahi toplumdaki sosyal ve kalıcı hasarlar ayrıca onların ayrımcı siyasetler nedeniyle ırkçı hapsedilmeleri konusuna değindi. Ayrıca Amerikan Hapishaneler Örgütü'nün ceza adaleti sistemindeki tüm ırk ayrımcılığı davranışlarını ortadan kaldırmak amacıyla siyahilere yönelik sert ve radikal hapis cezalarının ve hapsetmenin neden olduğu kapsamlı ve çeşitli zararları anlatıyor. Bu raporda hücre hapsinde şiddet içeren davranışlar, hapishanelerde köleliğe yönelik muamele ve siyah derililerin aileleri ve ebeveynlerinin hapsedilmesi gibi örnekler, Amerikan hükümetinin insan hakları ihlalleri ve ırk ayrımcılığı politikaları konusunda bazı örnekler olarak değinilmektedir.
İnsan haklarını savunan sivil toplum kuruluşlar ittifakının raporuna göre ilk kez 8 Ağustos 2022'de Birleşmiş Milletler Amerika'nın her türlü ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası sözleşmeye uymasını gözden geçirme sürecini başlattı. Bu rapora göre Amerikan hapishanelerinde özellikle ülke güneyindeki hapishanelerde uygulanan ırk ayrımcılığı politikaları kapsamında eyalet hapishanelerinde siyahilerin beyazlardan 5 kat daha fazla hapsedildiği ispatlanmıştır. Siyahi toplulukların toplam nüfusun %38'ini oluşturduğu Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Texas gibi eyaletlerde siyahiler bu eyaletlerdeki toplam hapishane nüfusunun %67'sini oluşturduğu tespit edildi. Siyah derililerin hapishanelerde hücre hapsinde olması olasılığı beyazlardan 8 kattan daha fazla ve çok uzun süreler boyunca hücre hapsinde tutulma olasılığı da beyazlardan 10 kat daha fazladır. Bu raporda çoğu Amerikan hapishanesinin mahkumlarla ilgili Birleşmiş Milletler'in asgari standartlarına bile uymadığı görülüyor.
Amerika hükümetinin temeli organize ırk ayrımcılığa dayalıdır. Başından beri Avrupalı göçmenler Amerika kıtasının yerlilerini öldürerek ve onları kaçırarak Amerikan medeniyetinin temelini attılar. Daha sonra da kölelik sistemini seçerek siyah derili köleleri sömürerek medeniyetlerini geliştirdiler. Abraham Lincoln'a ve 4 yıllık iç savaşa ve köleliğin kaldırılmasına verilen tüm övgülere rağmen Lincoln asla ırk ayrımcılığına karşı olmadı ve siyasi çıkarlara dayanarak ırk ayrımcılığını sürdürürken köleliğin kaldırılmasını savundu.
1860'larda Kuzey ve Güney arasındaki savaş güneydeki siyah kölelerine bir umut ışığı oldu ve birçoğu güneyden kaçarak kuzeye doğru yol aldı ve Lincoln'un ordusuna katıldı. Nihayet Kuzey ve Güney arasındaki savaş kuzeyin sanayileşmiş ve kalabalık olması nedeniyle kuzeyin zaferiyle sona erdi ve kölelerin özgürlük bildirisi ilan edildi. Fakat bu özgürlük kölelerin yararına olmadı. Zira siyahiler bundan sonra barınma eri, ekmek, iş ve aile kurmaya ihtiyaçları vardı. Fakat sanayi işleri bilmedikleri için kuzeyde iş bulamazken güneyde de onlara iş verilmiyordu. Zira siyahileri yenilgilerine sebep olduğunu düşünüyorlardı.
Daha sonraları ise bir siyah derili şöyle söyledi. Çadırlar söküldü. Ne kalacak yer ve ne yiyecek bir şey vardı. İşte budur büyük özgürlük. Amerika'da kölelik karşıtı hareketler, kurtuluş bildirgesi ve kongre yasaları Amerika'da ırkçılığı asla sona erdirmedi. Bu nedenle ırk ayrımcılığının çeşitli biçimleri 1960'ların sonlarına kadar devam etti. Martin Luther King liderliğindeki sivil haklar hareketi bu ırk ayrımcılığını resmen sona erdirdi.
Fakat günümüzde bile Amerikan kurumlarında, departmanlarında ve kültüründe ırk ayrımcılığı hala hüküm sürmektedir. Siyah derililer hala ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyor ve Amerikan toplumunun alt sınıfından kabul ediliyor. İstihdamda ayrımcılık beyazlara kıyasla iki kat, işsizlik, yüksek oranda yoksulluk ve cehalet, çok sayıda siyah derili mahkum, polisin sert ve ayrımcı muamelesi gibi hepsi Amerikan Birleşik Devletleri'nde ırkçı ayrımcılığın göstergesidir. Amerikalıların siyahi ırka yönelik kurumsallaşmış davranışları, kurtuluş bildirgesinden geçen 1,5 asırdır siyahlara yönelik muamelenin değişmediğini hala gösteriyor.
Değerli dinleyiciler, Amerika'da köleliğin kaldırılmasından 160 yıl geçmesine rağmen bu ülkede ırkçılık ve köleliğin hala çeşitli şekillerde devam etmesiyle ilgili sohbetimizi dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehçul Bela Öğütleri. Nehcül Belâ'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. Hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. İlim değerli bir mirastır. Edep, huylar yenilenen zinetlerdir. Fikir saf bir aynadır. Evet, belki siz de bazılarının aile arasında, sınıf arkadaşları, üniversite ortamında veya iş yerinde ve bu gibi yerlerde eşit şartların, eğitim imkanlarının ve teçhizatların olması veya eşit zeka seviyesinde bulunmasına rağmen nasıl önemli başarılar kazandıklarını düşünmüş olabilirsiniz. Bu konuda yapılan birçok araştırma, söz konusu kişilerin başarı sırrının her konumda ve zamanda daha iyi sonuca varmak için nasıl davranmaları gerektiğini bilmeleri olduğunu ortaya çıkarıyor. Eğer siz de yaşamınızda başarılı olmak isterseniz, her işi başlayan ilk kişi olmadığınızı bilmelisiniz. Sizden önce de birçok kişi o işi tecrübe etmiştir. Muhakkak onlardan bazıları düşünmek, araştırmak, tecrübe veya uygun ilimle o işte başarılı olmuşlardır. Bu yüzden tam başarıya varmak için onların miras bıraktığı bilgilerden yararlanmak gerekiyor. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. Hikmetli Sözünün 1. bölümünde ''İlim değerli bir mirastır.'' buyuruyor. En iyisi bizlere başkalarının miras bıraktığı ilimleri kullanalım. Hazreti Ali Aleyhisselam Hikmetli Sözünün 2. bölümünde ''Edep yenilenen zinetlerdir.'' şeklinde buyuruyor. Edep, her şeyi kendi ölçüsünde tutarak haddi aşmamaktır. Hazreti Ali Aleyhisselam burada edebi ziynetli bir elbiseye benzetiyor. Her elbise bir gün eskiyecektir. Bu yüzden o hazret yenilenen kelimesini kullanıyor. Edep kurallarına uymak her zaman herkesin dikkatini çeken şık ve yeni bir elbisedir. Aslında ahlak ve edep kurallarına uymak insanın davranışlarına zerafet ve litafet katarken insanın konumunu ve itibarını kat kat arttırıyor. Hazreti Ali Aleyhisselam hikmetli sözünün sonunda ilim ve edebin ardından fikir ve düşünceye değinerek fikir saf bir aynadır şeklinde buyuruyor. Bu yüzden her şeyden önce bir işe başlamadan gerekli ilim ve bilgiyi edinmeli, o işi yaparken edep kurallarına uyulmalı ve başarı zirvesine ulaşmak için de iyi düşünmelidir. Düşünmek her şeyi olduğu gibi gösteren, tüm hataları ve eksiklikleri gösteren berrak ve aydın bir ayna gibidir. Ayrıca her işte ince detaylara kadar düşünmek ise sonucunun akılda canlanmasına sebep olur ve bu da başarı zirvelerine ulaşma yolunu açar. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belâ'a öğütleri 5. Hikmet, İlim, Edep isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i kaos ve kargaşa diyaloğun ve her türlü gelişmenin önünde engeldir dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı'nın özgür gazetecilik açıklamasına Kenani'den tepki geldi. İran, teröristlere talimat verenlerin cezalandırılması için uluslararası arenada takipçi olacak. Tahran çevresinde intihar bombacıları tutuklandı. İran, Kuzey Irak'taki teröristlerin silahsızlandırılmasını istedi. İran milli futbol takımının forvet oyuncusu Mehdi Taremi, muhabirlerin kasıtlı siyasi ve çarpıtmaya dayalı sorularına tepki gösterdi. Ali Bakri ve Hindistan Dışişleri Bakanı bir araya geldi. İran'ın ilk jet motoru Görücü'ye çıktı.
İranlı hayırseverler Afganistan'daki yetimhaneleri ısıtıyor. İran ile Türkiye arasında elektrik alışverişini başladı. Rusya'da Esad Erdoğan görüşmesine ilişkin anlaşma Kremlin tarafından yalanlandı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parsudi.com adresini yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098 21 22 01 36 82 ayrıca 0098 21 22 01 36 82 veya 0098 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.